Ayrım 17, sayfa 216. Kahire olayı, Olen Steinhauer. Stan boğazını temizledi ve peçeteyle ağzını sildi. Bunu öğrendiğimde onunla yüzleştim. Buna bir son vermesini söyledim. Bunu yaparsa kimsenin bilmesine gerek olmadığını söyledim. Ama sanırım Balasev için ona şantaj yaptığı şeyden daha çok korkuyordu. Langley'i bilgilendirebilirdim ama bu bir felaketle sonuçlanırdı. Ben de konuyu Harry'e açtım. Sophie bir süre gözlerini ona diktikten sonra ''Bunu bana anlattı önce, olaydan.'' dedi. Kaşlarını çattı. ''Benimle ilgili olan kısmını da mı?'' Tekrar başıyla onayladı ve Stan bir anda her şeyi anladı. Bir gece önce taşıdığı sır, aralarında hissettiği mesafe buydu. Başından beri ondan bir şey gizlediğini biliyordu ve bu anı bekliyordu. Ona açılmakla doğru olanı yapmıştı. Masadan kalkarak bütün gününü geçirdiği kanepeye oturmasını izledi. Sophie, "Zora nerede?" diye sordu. Arkasından giderek kanepenin diğer tarafına oturdu. Sırbistan'da, Eylül'de memleketine döndü. Emmet gittikten sonra burada kalması için bir neden kalmamıştı. Sophie gözlerini kırptı, bunu sindirdi. Daha fazla soru sormasını bekliyordu. Çünkü çok soru vardı ama Sophie üstelemedi. Stan Emmet'e Sırplar için çalıştığını söylemişti, bu bir yalandı. Başını kaldırıp gözlerini kısarak yüzüne baktı.
Ne,
emin misin? Sırp bağlantım o sırada Mısırlılar için çalıştığını söyledi.
Ona inanıyor musun?
Sophie'nin bakışları odayı dolaştıktan sonra tekrar ona döndü. Gözleri nemliydi.
Bana masum olduğunu söylemişti Emmet.
Bana da bunu söyledi.
Neden ona inanmadın?
Stan iç geçirdi çünkü onunla buluşuyordu.
Ne sıklıkla diye sordu. Yüzünde şimdi ilgi vardı.
Doğrulayabildiğimiz kadarıyla bir kez ama bilgisayarına baktık. Sızdırılan bilgilerle aynı dosyaları eve getirmişti. İyi bir noktaya değinmiş gibi bunu başıyla onayladı. Ayrıca Stan Balasev için de Emmet'in masum olduğunu iddia ettiğini söylemeye gerek duymadı. Ne gerek vardı ki? Nihayet Sophie.
Nasıl bir felaket dedi?
Ne?
Emmet'in suçunu Langley'e bildirseydin sonucun felaket olacağını söyledin.
Doğru.
Duraksadı.
Onu Kahire'den gönderirlerdi, mahvolurdu.
Ama sırları sızdırıyordu.
Felaket senin de gitmen olurdu. Sophie biraz şarap içti, söylediği şeyin duygusallığını anladığına dair bir işaret vermedi. Stan Balasevich, Emmet hakkında ne biliyordu dedi.
Sophie yüksek sesle uzun bir iç geçirdikten sonra adama yaklaşarak başını göğsüne yasladı.
Stan kolunu kaldırarak ona sarıldı. Bu ani sevecenliğin nereden çıktığını merak etti.
Tükenmişlik.
Sevecenliği gerçek miydi? Yoksa ona borçlu olduğunu mu hissediyordu? Seçeneği olduğuna inanıyor muydu?
Soru buydu.
Sophie Cole'un Kahire'de ne seçenekleri vardı ve Stan onun ensesini öpüp bacağını okşayarak arzusunu belli ettiğinde kontrol kimdeydi? Baldırına elini koyarak yanıt verdiğinde sonra başını kaldırarak dudaklarına uzanmasına izin verdiğinde motivasyonu neydi? Kocasının cinayetine henüz yaşamış bir dulun bu şekilde yanıt vermesi beklenmezdi. Ama Stan dul olmakla ilgili ne biliyordu ki? Kendisinin hiçbir zaman anlayamayacağı bir dünya dolusu pürüz ve neden olduğundan kuşkulanıyordu. Dolayısıyla o anda isteğine neden yanıt verdiğini bilmek hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Ancak o gece endişelerini bir kenara bıraktı. Sophie onunlaydı nihayet ve Stan'ın iştahı kabarmıştı. Daha salonda giysilerinin çoğundan kurtulmuşlardı. Sonra Sophie o değil, Sophie onu yatak odasına götürerek kendisine sahip olmasına izin verdi. Sonrasında onun uykuya dalışını izlerken sahiplenici, istekli ve çocuksuydu. Daha önce olduğundan çok daha iyiydi. Sevişme sonrası ruh haliyle onunla ilgilenmek için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verdi. Etraflarındaki gizemi kaldıracak, korkularını ve kafa karışıklıklarını bastıracaktı. O kadar hareketsizdi ki elini burnunun altına koyarak soluğunun ılıklığını hissetmeyi bekledi. Sonra örtünün altında elini kalçasına koyarak gözlerini kapadı. Hiçbir cevabı yoktu. Ama bazı şeyler yanıtlardan daha iyiydi. Dördüncü kızım. Pazar sabahı evden ayrılmakta zorlandı. Yorgun ama duş aldıktan sonra kanepede bir kez daha seviştiler. Aralarında farklı bir şey vardı. Son birkaç gündeki soğukluktan da bir önceki yılın yasak cazibesinden de farklıydı. Taze ve yeni hissediyordu. Empatiden farklı değildi. Evde bu varken neden evden çıksındı ki? Sophie farklı hissediyordu. Saat 11'de gidip Aziz'i bulmayacak mısın dedi. Doğru. Giyindi ve ona bir öpücük verdi. O da bileklerini boynuna dolayarak yanıtladı. Burada kalabileceğini biliyorsun dedi. Otele gitmeyi planlamıyordum. Daha uzun diyorum. İstediğin kadar. Yüzünden anladığını görebiliyordu ama anlayışlı olması aklından neler geçtiği hakkında en ufak bir fikri olabileceği anlamına gelmiyordu. Çünkü sözleri ilk anda onu şaşırttı. Bugün onu toprağa veriyorlar. Aklına ilk anda Cibril Aziz geldi ama Sophie Emmet'ten bahsediyordu. Evet, tabii. Boston'da mı? Amherst'ı. Gitmiş olmayı ister miydin? Bunu düşünerek başını olumsuz anlamda salladı. Cenazeler pek işe yaramaz. Kadına masum bir öpücük daha vererek kapıdan çıktı. Bu Sophie Cole'u son görüşü olacaktı. Büyükelçiliğe yakın oturduğundan arabasını bırakarak yürüdü. Dönen şansı yüzünden ayakları yere basmıyordu, hatta gülümsüyordu. Ofisine gittiğinde Saul'dan bir e-posta bulduğundan şans hala onun tarafındaydı. Saul'un hangi bağlantıları kullandığını bilmiyordu ama hızlı sonuç almıştı. Frankfurt Uluslararası Havaalanı'ndan 4 Eylül kayıtlarını bulmuş, teşkilatın güvenli hizmet sağlayıcılarından birine yüklemişti. Zora Balasevici havaalanı koridorlarında gezerken farklı açılardan gösteren 6 saatlik kayıt, saati gösteren toplam 79 video dosyası. Dosyaları indirmeye başladı ve kısa bir süre sonra ilk dosya tamamlanır tamamlanmaz izlemeye başladı. Balasevic 1.70-1.75 boylarındaydı ve yüzündeki yaşlılığın aksine 40 yaşında sağlıklı biri gibi hareket ediyordu. Ki bundan 15 yaş daha yaşlıydı. Saçları Balkanlarda çok görülen koyu siyaha boyanmıştı. Ve ya egzersiz yaptığını ya da yaşam tarzının çok fazla fiziksel aktivite gerektirdiğinin işaretleri vardı. Diz boyu bir etek ve siyah topuklu ayakkabılar giyiyordu. Güvenle yürüyordu. İzleyen biri var mı diye etrafı kontrol etmiyordu. Silahlı havaalanı güvenliğiyle yüz yüze geldiğinde tereddüt etmiyordu. Omzunda deri bir çanta vardı. Büyük, dekorasyon amacıyla dikey bir askısı olan, belki de bir dizüstü bilgisayar çantası. Görüntüler kadının saat 9 gibi Terminal 1'de havaalanına girişiyle başlıyordu ve 30 saniye ile 20 dakikalık dosyalardan oluşuyordu. Stan kadının görüntüye girişini ve çıkarken uzaklaşmasını izliyordu. Kimi zaman kalabalığın ortasında, bazen tek başına. İlk önce biraz kafein için kullanışlı ufak bir kafeye gitti, sonra tuvaletlere yöneldi. İçeride kabinlerden birini kısa süre kullandı, sonra ellerini yıkayarak devam etti, çantası hep yanındaydı. Videoda amaçsızmış gibi görünmese de her bir durağına önemli bir toplantıya gider gibi yöneliyordu. Kısa bir süre sonra yalnızca zaman öldürdüğü belli oldu. Daha önce gittiği kafelere bir saat sonra bir kez daha gidiyor ya da bazen daha önce oturduğu kapılarda oturuyor, telefonunda mesajlar yazıyordu. Ama bir amacı varmış gibi davranıyordu. Havaalanındaki hiç kimse yalnızca ortalıkta dolandığını düşünmezdi. Yaptığı her şeye kendini veriyordu. Sonra saat 11.08'de yaklaşık 2 saat dolaştıktan sonra 32 numaralı kapıda oturdu ve çantayı koltuğunun altına itti. Sonra dikleşti ve sol topuyla çantayı daha geriye itti. Telefonunu çıkartarak yeniden karıştırmaya başladı. Saat 11.16'da bir adam kamerayla Balaseviç'in arasından geçti. Omzunda aynı çantadan vardı. Balaseviç'in arkasındaki koltuğa geçti. Böylece sırt sırta geldiler. Çantasını koltuğun yanında yere koyduktan sonra o da telefonunu çıkartarak karıştırmaya başladı. Ama dudakları hareket ediyordu. Balaseviç'inkiler de. Adam Balasevinç'ten gençti. Pahalı bir takım elbise giymiş, açık tenli bir Arap'tı. Uzun bir burun, ince dudaklar. Kendisi gibi adamlarla dolu havaalanında seyahat eden bir iş adamı daha. Bir ara başını kaldırarak geçen güvenlik görevlisine baktı. Sert yüzünün tamamı iyi bir ışıkta gözüktü. Balaseviç kol saatini kontrol edip adamın çantasını alarak kalkmadan önce konuşmaları yalnızca 4 dakika sürdü. Her ne kadar adamın da koltuğun altına uzanarak Balaseviç'in çantasını alarak ayrılacağını biliyorduysa da Stan bunu yaptığını göremedi. Çünkü video bitti ve bir sonraki kayıt Balaseviç'i bir sonraki önemsiz hedefine öylesine yönelirken gösterdi. Yaklaşık 4 saatlik görüntü kalmıştı ama izlemeye gerek duymadı. Buluşmalarının videosunu bir kez daha izledi. 93-049-111-394-294.p.mov isimli dosya ve 11-18-23'te güvenlik görevlisine bakan adama döndü. Görüntüyü yaklaştırarak dondurdu, kareyi resim olarak kaydetti. Resmi ve video dosyasının bağlantısını Saul'a geri göndererek Balaseviç'le buluşan adamın kimliğini araştırmasını istedi. Bunun için yapması gereken tek şey adamın görüntülerini kalkan uçağına kadar izlemek ve pasaportu hava yolunun kimlik taramasından geçtiği anda kontrol etmekti. Bu isimle birkaç şeyi açıklığa kavuşturmak mümkün olabilirdi. Ancak o an için kendini çıkmazda hissediyordu. Sürgündeki hiçbir Libyalı e-postalarına yanıt vermemişti. Onları direkt olarak arayabileceğini biliyordu. Ama telefonda bir yabancıya karşı açık olmazlardı. O da veri tabanına döndü. Aziz'in Kuzey Afrika'da 2001'den 2005'e kadar olan 4 yıllık görevini düşünerek ajanların Libya ile ilgili raporlarını aramaya başladı. Bu süre boyunca bölgeyle ilgili çoğu ajan raporu Trablus'tan değil, Kahire bürosundan geliyordu. Raporları incelerken ön sezisini takip ederek bunları Harry Walcott'un adıyla çapraz olarak eşleştirdi. Böylece iki farklı isimle, Aşha kısaltması ve efsanevi Akram Haddad adıyla bilinen ajanın raporlarına rastladı. Ciddi bir şekilde gözden geçirilip kısaltılmış olmalarına rağmen burada Stan'in Cibril Aziz'in özgeçmişine uyan bir hikaye çıkartmasına yetecek malzeme vardı. 2001'de Kahire'ye gelen genç bir ajan, yeni Kahire'de bir daire kiralar ve buradan gittikçe artan sıklıkla yerlilerle irtibata geçmek, istihbarat toplamak ve bir ağ oluşturmak üzere Libya sınırına gider. 2005'te kimliği açığa çıkar ve Libya'dan canını zor kurtarır. Her bir Asha raporu Langley'e her Libya ziyareti sonrası Asha ile dairesinde buluşarak raporlarını elden alan Kahire büro şefi Harry Walcott tarafından iletilmişti. Stan gözleri acıyana kadar ovaladı. Harry yalnızca Cibril Aziz'in raporunu okuyarak geri çevirmemiş, yıllarca Aziz'i kullanmıştı. Neden bunu itiraf etmemişti? Ne saklıyordu? Telefonu çalarak onu ümitsizliğinden çekip çıkardı. Ekrana göz attığında arabanın Sophie'nin Macar telefonundan geldiğini görünce sinirlendi. Ne haber dedi. Stan dedi ve bir an için Stan telefonda bir yabancı olduğunu düşündü. Ses ona aitti ama soğuktu. Sanki başka biri haline gelmişti. Ne var ne yok? Bana yalan söylüyordun Stan. Buna nasıl yanıt verebilirdi? Neyle ilgili dedi. Cibril Aziz'ten. Adını tekrarlayıp durması hoşuna gitmemişti. Ne olmuş ona? Karısı Stan. Bana kesinlikle bir karısı olmadığını söylemiştin. Birden kafası karışmıştı. Önemli gözükmedi dedi.
değil mi?
Haklısın Sophie, senden gizledim.
Yalan söylüyordun.
Seni korumaya çalışıyordum.
Ah tanrım dedi, erkekler gerçekten kadınların istediği tek şeyin korunma olduğunu mu sanıyor?
Buyurgan sesini kullanarak 15 dakika sonra evde olacağım dedi, beni bekle. Bilmek istediğin her şeyi anlatacağım.
Her şeyi mi?
Evet dedi, çünkü yalan söylemekten yorulmuştu. Belki Sophie Kahire'yi terk edecekti ama casusluk kurallarının sevdikleri için geçerli olmaması gerekiyordu. Hayatında en azından bir tane şeffaf ve temiz ilişkiye ihtiyacı vardı.
Bilmiyorum Stan.
Neyi bilmiyordu? Yalnızca bekle, en kısa zamanda orada olacağım. Ön kapıdan fırlarken Eric'i eliyle selamladı ve koşarak tesisi geçti. Kapıdan çıkarak Garden City'nin dolambaçlı yollarına çıktı. Eve varması yalnızca 7 dakika aldı. Dolayısıyla vardığında apartmanı boş bulmak şok ediciydi, kahrediciydi. Bunu bacaklarında hissetti. Bir zamanlar tutku getiren bacaklar şimdi kramp getiriyordu. Kendini bilmez bir halde bedenini kontrol etmeye çalıştı. Kolları karnındaydı. Odadan odaya geçip hepsini boş buldu. Kafası karışmıştı, öfkeliydi ve aşıktı. Ama acının ne olduğunu, gerçekten ne olduğunu banyoya varana kadar bilmiyordu. Mermer lavabolu ve geniş çerçevesiz aynada Sophie'nin bordo rujuyla yazılmış tek bir kelime vardı. Altı çizilmişti. Yalancı. 5. kısım. Onu bir daha asla görmeyecek olsa da Stan bu olasılığı aklına getirmedi. Onu terk etmiş olabilirdi ama hala onun kentindeydi. Özünde bir iyimserdi ve birkaç saat ya da gün sonra tekrar beraber olacaklarına inanıyordu. Bunu biliyordu. Hırpalanmış bir halde belki biraz yaralanmış ama birlikte. Aynı akşam saat 10'a kadar Mısır güvenliğindeki bir bağlantısı aracılığıyla Sophie'nin hemen Büyükelçiliğin yakınındaki Semiramis Intercontinental'e giriş yaptığını öğrendi. İlk tepkisi arkasından gidip kapıyı yıkıp onu boğmak isteği olduysa da biraz yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Öfkesi geçince dönecekti. Kahire'de başka kimi vardı ki? Ona gerçekten yardım etmek isteyen tek kişi kendisiydi. Sabır demişti babası. Bir casusun cephaneliğindeki en değerli araçtır. Tutkusuna verdiği tek taviz Paul'u arayarak ona Semiramis'in lobisinde oturarak Sophie'yi izlemesini söylemek oldu. Sophie Cole mu diye sordu Paul kuşkuyla. Burada ne işi var? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum dedi Stan soğukkanlılığını korumaya çalışarak. Yakınlaşma, yalnızca zarar görmediğinden emin ol ve ayrılırsa beni ara ve onu takip et. Yanıtları bulduğumda bunu Harry ile paylaşacağım. O zamana kadar bu aramızda, anlaşıldı mı? Sonrasında uzandı ama uyuyamadı. Dağılmıştı, karmakarışıktı. Kafası bildiği ve bilmediği şeylerin karmaşasına gidiyordu. Kalktı bir bardak suyla birkaç Tylenol aldı ve geçen perşembeye Sophie'nin gelip aklını karıştırmasına kadar olanları düşündü. Ne öğrenmişti? Dragan Milic'ten, Zora Balasev için büyükelçilik sırlarını onunla paylaşmadığını, merkezi güvenlik güçlerindeki Ali Busiri'ye rapor verdiğini, gizli bilgilerin Emmet ya da başka birinden gelip gelmediyse başlı başına ayrı bir soruydu. Cuma günü Ömer Hallavi yani Yağmur Adam Paul aracılığıyla bir tavsiyede bulunmuştu. Emmet'in katilini bulmak istiyorsanız kendi içinizde arayın. Hallavi teşkilattan birinin Emmet'i susturmak istediğini ima ediyordu. Belki bu doğruydu ama Stan hala bir Mısırlı'nın sözüne güvenmekte tereddüt ediyordu. Sonra Sophie'nin ortaya koydukları Cibril Aziz, Emmet ve Stumbler. Son olarak da Harry'nin cumartesi günü verdiği belirsiz bilgiler vardı. Aziz ölmüştü ama nasıl ve neden olduğunu söylemiyordu. Ölümü John Calhoun'un gizli göreviyle bağlantılı mıydı? Harry bir de Stan'in geçen yıl sızan bilgilerle ilgili araştırmasını deşerek sızıntının varlığını dahi kuşkuya düşürmüştü. Bir şey daha vardı ancak bu yalnızca bir soruydu. Sophie Aziz'in ailesi olduğunu nasıl öğrenmişti? Bütün bildiği bunlardı. Ancak gerçekler bir türlü bir araya gelerek anlaşılabilir bir teori oluşturmuyordu. Uyku uzak gözüküyordu. Saat 4.48'de sabah ezanı vazgeçmeye ikna edene kadar karanlıkta tavana gözlerini dikti. Duş aldı, giyindi ve yemek yedi. Saat 6'da büyükelçilikteydi. Güvenlik, asansör, ofis. Bilgisayarını açmaya gerek duymadı. Bunun yerine köşedeki eski 5 çekmeceli dosya dolabının kilidini açarak en alt çekmeceyi açtı. Diğer tüm çekmeceler gibi bu da evrak zarflarıyla doluydu. Üzerlerinde isimler ve yerler yazılıydı. Henüz veri tabanına aktarılmamış kağıda yazılı araştırmalar, ama o eski bilgilerle ilgilenmiyordu. Otel Elek yazan ilk iki zarfa uzandı ve hızla Semiramis'i buldu. Yanında bir kod vardı. BRB9. Çekmecenin arka kısmına uzanarak lastikle tutturulmuş 20'lik otel anahtar kartlarını aldı. BRB9 sonuncusuydu. Saat 6.30'dan önce tam güneş doğarak soğuğu kırarken Semiramis'e vardı ve oteli nehirden ayıran Corniche El Niel'da bekledi. Paul'u aradı. Birkaç dakika sonra genç adam onunla buluşmak üzere yolun karşısına koşuyordu. Yorgun gözüküyordu. Belki de Stan kadar yorgundu ama çaktırmadı. "Mezar kadar sessiz," dedi Paul.
"Hiçbir şey yok mu? Kimse gelmedi, gitmedi mi?"
"Tanıdığım kimseyi görmedim ama personel benimle ilgiliydi." Bunun önemi olmadığını ikisi de biliyorlardı. Otel personeli merkezi güvenliğe lobide bir yabancının kamp kurduğunu söylerdi ve Mısırlılar da güvenlik kameralarının kayıtlarını kullanarak Paul'ün kimliğini saptardı. Ama herhangi bir yasayı çiğnemiyordu. Ayrıca muhtemelen kanepelerinde oturarak gazete okuyan ve kahve içen tek yabancı casus o değildi. "İçeri dön," dedi Stan. "Daha sonra seni bırakacağım." Paul'ün tekrar caddeyi geçerek otele girmesini izlerken Stan telefonunu çıkartarak ön büroyu aradı. 306 numaralı odayı bağlamalarını isteyerek telefonun çalmasını dinledi. Sabahın saat 6.30'unda telefonu açmıyordu bile. 17. ayrımın sonu. Sayfa 228.